Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 20. ayrım. Lisbeth, geceyi Doug Svensson ve Millennium'un kadın ticareti hakkında yaptığı araştırmaları okuyarak geçirdi. Çeşitli dokümanlardaki örtük bilgileri bir araya getirerek işin genel görünümü hakkında üstü kapalı bilgiler edindi. Berger, Blomqvist'e bir mesaj gönderip belgelerin karşılaştırılması nasıl gidiyor diye sormuş. Blomqvist ise daha adamı Çeka'dan yeryüzüne indiremedik diye cevap vermişti. Çeka, Sovyetler Birliği eski gizli polis teşkilatına verilen isimdir. Lisbeth bunu Sapo'da çalışan birinin afişe edileceğine yordu. Erikson ek bir araştırma belgesinin özetini Svensson'a gönderdi. Svensson da Berger ile Blomqvist'e iletti. Svensson ile Blomqvist bunun üzerine yorum ve önerilerini ayrı ayrı yazıp gönderdiler. Svensson ile Blomqvist günde birkaç kez birbirlerine e-posta gönderiyorlardı. Svensson, Per Ake Sandström isimli bir gazeteciyle yaptığı görüşme hakkında rapor verdi. Salander, Svensson'ın e-postalarından Gulbrandsen isimli bir Yahoo adresiyle mesajlaştığını fark etti. Bir müddet sonra anladı ki Gulbrandsen bir polisti. Yazışmalar bu yüzden off the record'tu. Svensson onunla karşılıklı bilgi paylaşıyor, adam özel bir e-posta adresi kullanıyordu. Gulbrandsen polisteki haber kaynaklarıydı. Zala dosyası hayal kırıklığı yaratacak kadar kısaydı. Yalnızca 3 Word belgesi. Bu belgelerin en uzunu Irina P. adlı 128 GB'lık bir belgeydi. Bir fahişenin hayatından kısa kesitler vardı. Kız öldürülmüştü. Lisbeth kızın otopsi raporunun özetini dikkatle okudu. Anlayabildiği görülmemiş bir şiddete maruz kalıp en az 3 ölümcül yara aldığıydı. Salander, Word belgesinde Bergman'ın tezinden kelimesi kelimesine aktarılan bir pasajı hemen hatırladı. Bergman'ın tezinde adı Tamara diye geçen kız aslında Irina P'ydi. Bergman'ın tezine dönerek Tamara ile yapılan görüşmeleri büyük bir ilgiyle tekrar okudu. Doug Svensson'ın Per Ake Sandström adlı bir gazeteciyle yaptığı görüşmenin özetini içeren Sandström adlı belge çok daha kısaydı. Bu gazeteci seks müşterisiydi. Tallinn'den getirilen bir kız üzerinde tecavüz fantezilerini gerçekleştirmişti. Seks mafyasının ayak işlerini yapıyor, karşılığında beleş, seks ve uyuşturucu alıyordu. Sandström, şirket gazeteleri çıkarmanın yanı sıra bir gazeteye dışarıdan yazdığı öfkeli makalelerle seks ticaretini lanetlemiş, adını vermediği tanınmış İsveçli bir iş adamının Tallinn'de genel eve gittiğini yazmıştı. Adamın yüzsüzlüğü karşısında Lisbeth'in dili tutuldu. Ne Irina P. ne de Sandström belgesinde Zala'nın adı geçmiyordu. Ancak her iki belgede Zala isimli dosyaya konmuştu. Salander bir bağ olması gerektiği sonucunu çıkarttı. Dosyadaki üçüncü belgeye Zala adı verilmişti ama yalnızca çok kısa bir not içeriyordu. Svensson'a göre Zala ismi 90'lı yılların ortasından beri uyuşturucu, yasa dışı silah ticareti ya da kadın ticaretiyle ilgili 9 ayrı vakada geçiyordu. Bu adam kimdi? Hiç kimse bilmiyordu. Bazı kaynaklara göre Sırp, bazılarına göre Polonyalı, bazılarına göre ise Çek'ti. Bütün bu bilgiler de ikinci eldendi. Doug Svensson'ın görüştüklerinin hiçbiri onunla karşılaşmamıştı. Svensson, Zala meselesini ve Irina P'yi onun öldürmüş olabileceği tezini bilgi kaynağı G ile (parantez içerisinde Gulbrandsen mi?) tartışmıştı. Kaynak G'nin bu konuda ne düşündüğünü yazmıyordu. Bununla birlikte Zala'nın geçen yıl emniyette organize suçlarla ilgili araştırma yapan özel bir grupla yapılan toplantıda gündeme geldiği belirtiliyordu. Bu isim sık geçmeye başlayınca Zala diye birinin gerçekte olup olmadığı, eğer böyle biri varsa kim olduğunun araştırılmasına karar vermişlerdi. Svensson'un araştırmalarına göre Zala ismi ilk defa 1996 yılında Örkelljunga'da para taşıyan bir aracın soyulmasıyla ortaya çıkmıştı. Soyguncular 3.3 milyon kronla kaçmışlar ancak o kadar beceriksiz davranmışlardı ki 24 saat içinde teşhis edilerek yakayı ele vermişlerdi. Ertesi gün bu olayda kullanılan silahları tedarik ettiği için bir kişi daha tutuklanmıştı. Svavelyo Motor Kulübü üyesi Naiminan. Bir hafta içinde tutuklananların arasına 3 kişi daha katılarak sayıları 8'e çıkmıştı. Bunlardan 7'si polise bilgi vermeyi reddederken içlerinden en genci 19 yaşındaki Birger Nordman psikolojik olarak çöktüğünden dili çözülmüş, soygunu itiraf edip ne biliyorsa anlatmıştı. Duruşma savcılar için kolay bir zaferle sonuçlanmış ancak Doug Svensson'ın kaynağı bu konuda kuşkuluydu. Ancak cezaevinden izinli çıktığında sıvışan Birger Nordman'ın 2 yıl sonra Värmland'daki bir kum çukuruna gömülü cesedi bulunmuştu. Kaynak G'ye göre polis çetenin liderinin Sonny Nierman olduğunu düşünüyordu. Birger Nordman'ın onun emriyle öldürüldüğünden şüpheleniyorlarmış ama bu konuda bir belge yokmuş. Nierman tehlikeli, acımasız biri diye tanımlanıyordu. Hapisteyken Aryan Brotherhood adı verilen Nazi örgütünün cezaevindeki üyeleriyle ilişki kurmuştu. Bu örgütün Wolfpack Brotherhood'la onların da yasa dışı motosiklet kulüpleri ve İsveç Direniş Hareketi gibi diğer faşist örgütlerle ilişkisi vardı. Salander'ı ilgilendiren işin başka bir kısmıydı. Nordman soygunda kullanılan silahları Nierman'ın getirdiğini, onun da bu silahları Sala isimli bir Yugoslav'dan aldığını ama Sala hakkında başka bir şey bilmediğini anlatmıştı. Svensson hiç kimsenin Zala diye biriyle karşılaşmamasından ve resmi kayıtlarda da böyle bir isme rastlanmamasından hareketle bu ismin yeraltı dünyasında faaliyet gösteren birinin takma ismi olduğu sonucuna varmıştı. Ancak kendini gizleme konusunda çok hassas davranan, bu nedenle sahte isim kullanan biri olabileceğini de hesaba katmalıydı. Svensson'un Zala hakkındaki görüşlerine de kısa bir yer ayrılmıştı. Burada da pek bir şey yoktu. Svensson'a göre Svensson bir seferinde Zala isimli biriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ama bu görüşmenin konusu yazmıyordu. Lisbeth Salander sabaha karşı 4'te bilgisayarını kapadı. Pencere önünde oturarak Svensson'a bakmaya başladı. 2 saat boyunca sigara üstüne sigara içerek düşündü. Zala'yı bulmalı ve aralarında yarım kalan hesabı kapamalıydı. Paskalya'dan bir hafta önceki cumartesi akşamı Blomqvist, Hornstull Mahallesi, Slipgatan Sokağı'nda oturan eski kız arkadaşlarından birinin verdiği partiye katıldı. Bu tür bir daveti ilk kez kabul ediyordu. Eski kız arkadaşı evliydi. Mikael'le yakın bir temasa da hiç niyeti yok ama kadın basında çalıştığından karşılaştıklarında merhabalaşırlardı. Üzerinde en az 10 yıldır çalıştığı kitabı nihayet bitirebilmişti. Basının kadına bakışını konu edinen bu kitaba Mikael Blomqvist'e katkıda bulunmuştu. Davet edilme nedeni de buydu. Blomqvist'in kitaba katkısı basit bir konuda araştırma yapmakla sınırlıydı. T.T., Duggan's Nyheter, Rapport gibi reytingi yüksek basın organlarının çalışanları arasında kadın erkek eşitliğini sağlamak için ne tür planlar yaptıklarını ve sorumlu mevkilerde kaç kadın çalışanın olduğunu araştırmıştı. Sonuç berbattı. CEO'lar erkek, yönetim kurulu başkanları erkek, dışişleri sorumluları erkek, yazı işleri müdürleri erkek, Christina Jutterström ve Amelia Adamo gibi istisnalar dışında liste bu şekilde uzayıp gidiyordu. Davetlilerin çoğu şu ya da bu şekilde kitaba katkı sunanlardı. Ev ortamında iyi bir yemek ve sakin sohbetlerle geçen hoş bir akşam oldu. Blomqvist erken ayrılmaya niyetliydi ama karşılaştıklarının çoğu az rastladığı eski tanıdıklarıydı. Ayrıca hiçbiri Wenström işi üzerine fazla soru sorup canını sıkmadı. Parti pazar sabahı 2'ye kadar sürdü. Misafirlerin sona kalan en son çekirdek grubuyla birlikte çıktı. Landholmsgatan'da birbirlerinden ayrıldılar. Blomqvist daha durağa yetişemeden gece otobüsü kalkmıştı. Hava ılıktı. Bir sonrakini beklemek yerine evine yürüyerek dönmeye karar verdi. Hogalitzgatan'daki kiliseye kadar yürüdü. Lundagatan'a döndüğünde birden eski anıları aklına geldi. Blomqvist, Aralık ayında kendi kendine verdiği sözü tutmuş, Selander'ı bulma hayalinden vazgeçerek Lundagatan'a gitmeye son vermişti. Ama şimdi sokaktan geçerken Lisbeth'in oturduğu binanın karşısında durup kapısına bakmaya başladı. Bu kapıyı çalmayı öyle çok istiyordu ki. Ama onu bulmasının, bulsa bile Lisbeth'in kendisiyle konuşmayı kabul etmesinin imkansızlığını biliyordu. Omuzlarını silkerek Zinkens Dam yönünde yürümeye devam etti. 60 metre kadar gitmişti ki bir kapı sesi duyarak başını çevirdi. Kalp atışları hızlandı. Gördüğü sıska vücudu tanımamak imkansızdı. Lisbeth Salander sokağa çıkmış, onun aksi yönünde yürüyordu. Park edilmiş bir arabanın yanında durdu. Blomqvist tam ona seslenecekken ağzı açık kaldı. Kaldırım boyunca park etmiş arabalardan çıkan bir adamın Lisbeth'a sinsice yaklaştığını gördü. Arkası dönük olan Lisbeth adamı fark etmemişti. Uzun ve koca göbekli bir adamdı. Saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Salander tam şarap kırmızısı Honda'nın kapısına anahtarı sokmuşken bir ses duydu. Arkasından biri yaklaşıyordu. Adam daha ona yetişmeden şöyle bir baka kaldı. Svavelio MC'den Carl Magnus, Magellan'dendi. Birkaç gün önce Bloomberg's kafede sarışın devle buluşan adam. 120 kiloluk öfkeli bir boğa geliyordu üzerine. Bir salise bile düşünmeden arabanın anahtarını muşta gibi tutup adamın yüzüne indirerek burnunun ucundan kulağına kadar derin bir yara açtı. Adam sendelerken Lisbeth kendini yere attı. Mikael Blomqvist, Lisbeth'in nasıl yumruk attığını ve sonra yere atlayıp arabanın altına nasıl yuvarlandığını gördü. Bir saniye sonra arabanın diğer tarafından çıkmış, kavga etmeye ya da kaçmaya hazırlanmıştı. Düşmanıyla göz göze geldikten sonra son seçenekte karar kıldı. Adamın yanağından kanlar akıyordu. O daha ne olduğunu anlamadan Lisbeth, Lundagatan'dan Hogalit Kilisesi'ne doğru koşmaya başlamıştı. Saldırgan Lisbeth'in peşinden koşarken Mikael ağzı açık baka kalmıştı. Adam oyuncak bir arabayı yakalamaya çalışan bir tank gibiydi. Salander yukarı Lundagatan'a çıkan merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktı. En üst basamağa geldiğinde omzunun üzerinden geriye baktı. Landin de merdivenlerin başına gelmişti. Çok hızlı. Lisbeth'in ayağı birden bir şeye takıldı. Belediye sokağı kazıp kum yığınlarının önüne bariyerler kurmuştu. Lisbeth tekrar görüş alanına girdiğinde Magellan'ın son basamakları tırmanıyordu. Lisbeth'in bir şey fırlattığını gördü ama eğilmekte geç kaldığından dört köşeli kaldırım taşından kendini kurtaramadı. Taş alnının kenarına isabet etmiş ama şiddetinden yüzünde yeni bir yara daha açmıştı. Sersemleyip ayağı yerden kesilen Landin, demir korkuluklara tutunarak merdivenlerden yuvarlanmaktan son anda kurtulmuştu. Mikael Blomqvist üzerindeki şoku ancak adam merdivenlere yöneldiğinde atabilmişti. Arkasından koşarak defolup gitmesi için bağırmaya başlamıştı. Lisbeth, Mikael'in sesini duyduğunda etrafını çevreleyen korkuluklara tırmanıp kilisenin bahçesini yarılamıştı. Bu da nereden çıktı şimdi? Dönüp çitlerden aşağı baktı. Blomqvist 3 metre aşağıda sokakta duruyordu. Saniyenin onda biri kadar tereddüt ettikten sonra hızla uzaklaştı. Blomqvist tam merdivenlere yönelmişken Lisbeth'in evinin önünden Dodge Van marka bir otomobilin hareket ederek Zinkens Dam yönünde hızla uzaklaştığını gördü. Araba yanından geçerken bir yüzü hafifçe seçebilmiş ama o karanlıkta plakasını okuyamamıştı. Blomqvist merdivenlerin başına çıktığında adam durmuş etrafı araştırıyordu. Sırtı Mikael'e dönüktü. Yanına yaklaştığında adam birden dönüp Mikael'in suratına elinin tersiyle öyle bir tokat attı ki hazırlıksız yakalanan Mikael tepe üstü merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Lisbeth Blomqvist'in boğuk çığlığını duyarak yavaşladı. Neler oluyor? Omzunun üzerinden geriye baktığında Landin 40 metre ilerisindeydi. Adam benden daha hızlı, yakalanacağım. Sola döndü. İki bina arasından bir avluya çıkan birkaç basamaklı merdiveni tırmandı. Saklanacak bir yer yoktu. Avlunun köşesindeki aralığa doğru koşup sağa döndü. Buranın başlangıç noktasına çıktığını fark etti. 180 derece geriye döndü. Binanın sonuna geldiğinde Landin avluya girmek üzereydi. Birkaç metre daha koşup binanın yanındaki yeşil alanda kocaman bir orman gülünün altına saklandı. Landin'in ağır ayak seslerini duyuyordu ama onu göremiyordu. Nefesini tutup çalının altına iyice uzandı. Landin onun saklandığı yerin önünden geçip 5 metre kadar ileride durdu. 10 saniye kadar tereddütten sonra avlu etrafında koşmaya başladı. 1 dakika sonra yine aynı yere geldi. 30 saniye kadar bekledi. Lisbeth fark edilmesi halinde kaçmak için hazırlandı. Landin tekrar koşmaya başladı. Salander'ın 2 metre ilerisinden geçti. Lisbeth avludan çıkıp giden ayak seslerini dinleyerek bekledi. Blomqvist zorlanarak ayağa kalktı. Boynunda ve çenesinde ağrılar vardı. Başı dönüyordu. Patlamış dudağından sızan kanı yaladı. Topallayarak merdivenleri tırmanmaya başladı. Merdivenlerin başında durup etrafına bakındı. At kuyruklu adam 100 metre kadar ileride koşarak uzaklaşıyordu. Durup iki evin arasına baktıktan sonra tekrar koştu. Mikael sokağın köşesine gidip onu izledi. Adam sokağın sonunda onu bekleyen Dodge Van'a bindi. Araç Zinkensdam'a doğru dönüp kayboldu. Blomqvist ayaklarını sürüyerek Lisbeth'a bakındı. Göremedi. Değil Lisbeth, ortalıkta hiçbir canlı yoktu. Mart ayının bir pazar günü sabah saat 3 bile olsa Stockholm'de bir sokağın bu kadar ıssız olmasına şaşırdı. Lisbeth'in saldırıya uğramadan önce kapısını açmaya çalıştığı arabanın yanından geçerken bir şeyin üzerine bastı. Bu Lisbeth'in anahtar demetiydi. Almak için eğildiğinde arabanın altında duran omuz çantasını gördü. Blomqvist uzun süre orada durup bekledi. Ne yapacağını bilemedi. En sonunda elindeki anahtarlarla Lisbeth'in oturduğu binanın ana kapısını açmayı denedi. Hiçbiri uymadı. Salander çalının altında göz ucuyla saatine bakmanın dışında hiç hareket etmeden 15 dakika bekledi. Saat 3'ten sonra bir kapının açılıp kapandığını ve birinin bisiklet parkına doğru yürüdüğünü duydu. Ses kesilince dizlerinin üzerinde doğruldu. Çalıların arasından başını uzatarak baktı. Gözleriyle avluyu köşe bucak taradı. Landin ortada yoktu. Sessizce sokağa indi, her an kaçmaya hazırdı. Bir duvarın köşesinde durup Lundagatan'a baktı. Blomqvist elinde kendi çantasıyla oturduğu apartmanın önünde dikiliyordu. Blomqvist başını onun durduğu köşeye çevirince bir sokak lambasını kendine siper edip kımıldamadan durdu. Blomqvist yarım saat daha Lisbeth'in oturduğu apartmanın kapısında bekledi. Lisbeth, Mikael yorulup Zinkensdam'a doğru yürüyene kadar hiç hareket etmeden sabırla onu izledi. Mikael görüş alanından çıktıktan sonra da bir süre böylece kaldı. Sonra da olanları düşünmeye başladı. Mikael Blomqvist. Anlayamadığı tek şey Blomqvist'in nasıl olup da birdenbire ortaya çıktığıydı. Ötesi anlaşılmaz değildi. Karl Pezevenk Magnus Landin. Landin, Buyurman'ın görüştüğü sarışın devle buluşmuştu. Nils Salyalı Hergele Buyurman. O pislik herif beni yok etmesi için o aşağılık alfa herifi tuttu. Hem de bu tür bir davranışın ona neye mal olacağını açıkça bildirmeme rağmen. Salander'ın içi içine yiyordu. Öfkeden kan kokusu almaya başlamıştı. Buyurmana hak ettiği cezayı vermek artık kaçınılmazdı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 210. Devamı 21. ayrımda.